Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Kur'an ışığında hayatımız programında bugün inşallah Tevabun suresinden devam edeceğiz. Münafıkun suresinden sonra Tevabun suresi geliyor. 64. sure. Yani münafıklık, nifak yapan insanların aldanacağı, zarar edeceği, tegabün, aldanmak, zarar etmek manasına geliyor. Yevmut tegabün, kıyametin isimlerinden birisi. İnsanların çoğu orada aldanıyor maalesef. Cenab-ı Hak onlardan eylemesin, aldananlardan olmaktan korusun. Vel asr innel insane lefi husr. Asra yemin olsun ki insanlar genel olarak hüsrandadır, kayıptadır. Ayetinde de ifade edildiği gibi yevmü tegabünde de çoğu insan aldandığı için bu ismi vermişler. Bu günler, kıyamet gününün bir ismi de bu. Surenin başında Cenab-ı Hak tesbihle başlıyordu. Yüsebbihu lillahi mâ fissemâvâtu mâ fil art. Göklerde yerde olan her şey Allah'a tesbih eder. Lehul mülk, mülk onundur. Ve lehul hamd, hamd ona aittir. Ve hu alâ kül şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Hüvellezî halagakum feminküm kâfirun ve minküm mü'min. O sizi yarattı. Sizden kimisi kafir oluyor, kimisi iman ediyor, mü'min oluyor. Vallahu bimâ te'amelne basir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Sonra göklerin yaratılışına geçiyor. İnsanın yaratılışından sonra halagas semâvâti vel arda bil hak. Gökleri yerleri hak ile yarattı Allah Teala. Ve savvarakum, ve size çok güzel suret verdi. Fe ahsene suvarakum. Suretiniz de, yaratılışınız da güzelleştirdi. Hakikaten insanın yaratılışı çok güzel. Cenab-ı Hak güzel yaratmış. İnsan bu güzel yaratılışı haramlara malzeme, haramlara sermaye yapmaması gerekiyor. Bazen onu duyuyor insan. Allah güzel yaratmış, bu güzelliğini sergile, herkese göster diye açılıp saçılıyor. Halbuki Allah Teala insanı güzel yaratmış ama ona kurallar da koymuş. Nasıl giyinecek, nasıl davranacak, nasıl hareket edecek? Bu kurallara da uymak gerekiyor. Allah'ın bu güzel yaratılışına bir şükür olarak. Ve ileyhil masir, şunu da unutmayın ki dönüş sonunda Allah'adır. Sonunda ona varıp huzurunda hesap verilecek. Ya'lem ma fissemâvâti vel ard. Allah göklerde yerde olan her şeyi bilir. Ve ya'lem ma tüsirrûne ve ma tuhlunûn. Gizlediğiniz, açığa vurduğunuz her şeyi de bilir. Vallahu alîmun bizâti sudûr. Allah kalplerde gizli olan, gönüllerde olan gizli duyguları, düşünceleri, niyetleri hepsini bilir. Dolayısıyla bu bilgileri, bu esasları zihnimize yerleştirerek hayatımızı buna göre tanzim etmek gerekiyor. Bizi Allah yarattı, güzel yarattı. Bizden bazı şeyler istiyor. Bizim her yaptığımızı biliyor ve biz sonuçta ona döneceğiz. Bunları bilmek gerekiyor. Geçen hafta bu ayetlerden bahsedilmişti. Şimdi ise 5. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Elem ye'tikum nebe'ul lezine keferu min qabl. Daha önceki inkarcıların, küfredenlerin, kafirlerin haberleri size gelmedi mi? Cenab-ı Hak kullarını ikaz ediyor, uyarıyor. İstikamete getirmek için bu ayetleri indiriyor. Örnekler veriyor. Öncekilerin haberleri gelmedi mi? Fezâgû vebâle emrihim. Yaptıkları şeylerin vebalini, cezasını, sıkıntısını çektiler. Ve lehum azâbün elîm. Onlara elîm bir azap da geldi. Hem dünyada sıkıntılar çektiler, hem ahirette azaba uğrayacaklar. ذَلْكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ. Bu nedendir? Çünkü onlara rasuller geldi. Rasuller beyanat getirdi. Açık Allah'ın emirlerini getirdi, kitaplarını getirdi. Demek ki önceki kavimlerden ibret almak önemli bir esas. Çok önemli bir konu. Geçmişlerden ibret almak gerekiyor. İbret almazsan ibret olursun demişler. En akıllı, en mesut kimse başkalarından ibret alan, başkalarına ibret olmayandır diye. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu önceki peygamberlerin kıssaları önemli bir yer tutuyor. Kur'an kıssaları, peygamberlerin kıssaları, kavimlerinin kıssaları. İnsanlar o halde bunu önem vermek gerekiyor. Peygamberlerin kıssalarından hem kendimiz ibret alacağız hem de insanlara bazı şeyler anlatırken bu kıssaları örnek vererek onların konuyu daha iyi anlamasını sağlamak gerekiyor. Sonra peygamberimizin hayatı, peygamberlerin en büyüğü, onun hayatı, siyer çok önemli. Sonra diğer sahabenin, salih insanların, salih müminlerin hayatları, kıssaları insanlar için çok önem arz ediyor. Bunlar Allah'ın ordularından bir ordudur diyor Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Dolayısıyla burada yine hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Öncekilerin haberleri size gelmedi mi diyor. Onlar da sizin gibi yaşadılar, sizin gibi imkanlara sahip oldular, sizin gibi uyarıldılar, sizin gibi onların nefisleri vardı, şeytanları vardı. Onlar da kendilerini bazen güçlü hissettiler. Bize kimsenin gücü yetmez, biz istediğimizi yaparız dediler. Onlar da heva heveslerine daldılar, kapıldılar. Ama yani bizim yaşadığımız aynı şeyler, aynı duygular, aynı imtihanlar, aynı sıkıntılar, aynı hevesler, aynı arzular, aynı hırslar. Onlar da hırsa kapıldı, dünya hırsına kapıldı. Bütün bunlar yaşandı ama geçti gitti. Kaç nesil geldi geçti gitti ve bunların sonları ne oldu? Onlara bakın diyor. Onlar hem dünyada çeşitli azaplarla sıkıntılar çektiler hem de ahiret azabını hak edip gittiler. Büyük bir azabı bekliyorlar. Onlar gibi olmayın. Onlardan ibret alın. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Rasulleri, peygamberleri, Allah'ın onlara gönderdiği peygamber, onlara açıklamalar getirdi, beyinat getirdi, Allah'ın kitabını getirdi. فَقَالُوا Onlar dediler ki, اَبَشَرُنْ يَهْتُونَنَا Bir insan mı bizi hidayete edecek, doğru yola götürecek? Bizim gibi bir insan mı bizi doğru yola götürecek? Sen de bizim gibi bir insansın. Demek ki insanlar genel adet, Mekkeliler de aynı şey söylüyorlardı. Peygamber olması için melek olması lazım. İşte gökten böyle değişik mucizelerle inmesi lazım falan diye. Böyle bir hayal dünyası var insanların. Bizim gibi bir insan bize ne faydası olur? Halbuki öyle değil. Allah Teala o şekilde yaratmış. Bazı insanlar uyanık olur, bazıları uyur. Uyanık olanlar uyuyanları uyandırır. Bazı insanlara farklı kabiliyetler verir Cenab-ı Hak. Onlar yol aydınlatıcı olur. Her insan bir değildir. Dolayısıyla insanız, biz de o zaman herkes aynıdır. Benim yapamadığımı kimse yapamaz gibi bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. İnsanlara Allah Teala insan elçi gönderdiğini söylüyor. Eğer yeryüzünde melekler olsaydı onlara melek elçi gönderirdik buyuruyor. Dolayısıyla bu yanlış düşünceyi kafadan çıkarmak lazım. Bir insan mı bize yol gösterecek? Evet. Bizim gibi bir insan bize yol gösterebilir. Bunun örnekleri var tarihte, günümüzde de var, yaşadığımız olaylarda var. Dolayısıyla bizden daha iyi bilen, işin uzmanı olan kimselere tabi olmak, uymak durumundayız. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَ اللّٰهِ Böyle düşünerek şeytan da tabi onlara destek veriyor. Bu şekilde düşünmeye sevk ediyor. Onlar bu şekilde düşünerek küfrettiler, inkar ettiler. Peygamberi inkar ettiler. Peygamberin getirdiği kitabı inkar ettiler. Peygamberin bahsettiği yaratıcıyı, Allah'ı inkar ettiler. Ve tevellev, yüz çevirdiler. Ve stağın Allah'a. Allah'tan müstani oldular. Ve tevellev, oysa onların iman ve itaatine Allah'ın ihtiyacı yoktu. Ve stağın Allah. Allah onlardan müstanidir. Allah onlardan müstani. Yani onların imanına, itaatine, ibadetine Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok. Onlar küfrettiler, yüz çevirdiler ama Allah onlardan müstahane. Allah'ın onlara ihtiyacı yok, imanlarına ihtiyacı yok. Dolayısıyla iman etmemekle kimseye bir zarar veremiyorlar. Vermiş olmuyorlar. İman ederlerse kimseye bir faydaları olmuyor. Vallahu ganiyyun hamid. Zaten Allah Teala bütün alemlerden müstahanedir. Sınırsız zenginlik ve servet sahibidir. Hamid'dir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgüler ona aittir. Bütün övgülere layıktır. her türlü övgüye layık olan da yalnız odur. Demek ki insanları Cenab-ı Hak merhametiyle, şefkatiyle, lütuf olarak onları yaratmış. Onlara yine merhametinin bir eseri olarak güzel bir hayat yaşamaları için bazı kurallar koymuş. Din göndermiş, İslam göndermiş. Onları yine şefkatiyle, hilmiyle mühlet veriyor, hemen cezalandırmıyor, affediyor, sonuna kadar bekliyor. Artık en son ısrar edenleri azaba düçar ediyor. Tövbe edenleri ise affediyor. Yani insanlar iman ederek Allah'a bir fayda vermedikleri gibi inkar ederek de ona bir zarar veremiyorlar, veremezler. Zeammellezine keferu ellen yub'asu. İnkar edenler öldükten sonra bir daha diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Kafirlerin iddiası bu. Biz diyorlar, bu dünya, hayatımız bu dünyadır. Yaşarız. Hayatın tadını çıkar. Bu dünyayı değerlendir. Bu dünyadan sonra başka bir şey yok zaten. Öldükten sonra başka bir hayat yok. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Bu işlerine geliyor. Israrla da bunu yapıyorlar. Çünkü yaşadıkları hayattaki yanlış hareketleri vicdanları rahatsız ediyor. Şuur altında yaptıkları işin yanlış olduğu düşüncesi var, bilgisi var ve bir korku var. Bunun cezası olur, bunun hesabı olur diye. Ondan kurtulmak için, ceza yoktur, ceza olmayacak, hayattan tat alabilmek için inkar yoluna gitmiş oluyorlar. Yani inkar eden insanların aslında şuur altlarında bir inanç var ama onu bastırıyorlar, şiddetle bastırıyorlar. Çünkü akıbetinin iyi olmadığını biliyorlar şuur altında. Bu sebeple ahiret, yeniden diriliş yok diyorlar. Varsa yoksa bu hayatımız. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Kul bele, hayır diyor, bilakis de ki onlara, ve Rabbi, Rabbime yemin olsun ki letübe ahsünne, mutlaka, kuvvetli, tekitli bir ifade burada, mutlaka, mutlaka yeniden diriltileceksiniz. Sümme letünebbeünne bime amiltüm. Sonra size bu yaptıklarınız haber verilecek. Hesap var. Hesap sorulacak. Yani sen şöyle şöyle yaptın. Ben sana şöyle şöyle nimetler verdim, lütuflar verdim. Sen şöyle şöyle yaptın, böyle davrandın. Niye böyle yaptın? Sana peygamber gelmedi mi? Kitap gelmedi mi? Akıl vermedik mi? Zaman vermedik mi? Bunun hesabı olacak, cezası olacak. Bu mutlaka olacak diyor Cenab-ı Hak. Bunu kuvvetli, tekitli ifadelerle bildiriyor. Ve zelike alallahi yesir. Ve bu Allah'a zor da değil. Allah için zor olan bir şey de değil bu. Kolay bir şey bu. Cenab-ı Hakk'a ilk yaratmak nasıl kolaysa, ikinci yaratmak daha kolaydır. Hiç yoktan bir şeyi yapmak mı daha zordur? Yoksa yapılan bir şey bozuktan sonra tekrar yapmak mı daha zordur? Tabii hiç ilk defa yapmak insan için düşündüğümüzde zordur. İkinciye artık alışmış olur, öğrenmiş olur, tekrar yapar. Biraz daha geliştirir, daha hızlı yapar. Ama Cenab-ı Hak için ise, kıymetli dinleyenler, bu bile söz konusu değildir. Allah için ilk yaratma ikinciden daha kolay, zordur bile denilmez. Onun için hiç zorluk yoktur. Onun için ilk yaratma nasıl kolaysa ikinci yaratma da o şekilde kolaydır. Bu sebeple hatta bunu göstermek için ayet-i kerimelerde bazen önce zikrediliyor. Gizliyi bilmesi mesela. Gizliyi mi bilmek mi daha zordur? Açığı bilmek mi daha? İnsan için açığı bilmek daha kolaydır. Gizliyi bilmek biraz daha zordur. Onu araştırmak gerekir falan. Allah Teala için diyorlar bu söz konusu değil. Allah Teala için gizliyi bilmekle açığı bilmek arasında fark yok. Dolayısıyla bazı ayet-i kerimelerde Allah gizliyi ve açığı en iyi bilendir diye gizli önce zikrediliyor ki gizliyi bilmenin Allah için bir zorluk ifade etmediğini göstermek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğde bulunduğu kıyamete kadar gelecek tüm insanlar için de aynı durumlar geçerlidir. Yani geçmiş insanların bu başına gelen olaylar, yeniden dirilecekleri, hesaba çekilecekleri bizim için de geçerli. Bizden sonra gelecek olanlar için de geçerli ki onun için zaten Kur'an-ı Kerim'de bunları bize bildiriyor Cenab-ı Hak. Onun kendileri gibi bir insan olduğunu bahane ederek imandan yüz çevirenler, Peygamber Efendimiz'in de normal bir insan olduğunu düşünenler, yani insan peygamberimiz, ama nasıl bir insan? Elçi bir insan, Rasul bir insan. Allah tarafından Rasul olarak seçilmiş bir insan. Bu farkı var yani. Bazı insanlar bunu da görmezden geliyor. Seçilmiş olduğunu da gözden ırak tutarak o da bizim gibi insan diyorlar. O yanlış. O Rasul insan. Beşer ama Rasul olan bir beşer. Yoksa normal bir beşer değil. Rasul olmayan bir beşer değil. Onun için diğer insanlardan bunun farkını ayırmak lazım. Yani bu toplumların kahramanları olur, komutanları olur, kurtarıcıları olur. İşte eski Türkler de falan yerden kurtarmıştır falan gibi. Çok başarılı insanlar olur ama bunlar başarılı insanlardır. Peygamber insan değildir. Peygamber insanla bu tür başarılı insanlar arasında hiçbir zaman eşitlik yoktur. Mukayese kabul etmez. Peygamber ayrı bir konumdadır. Allah'ın seçtiği, gönderdiği bir elçidir. Öbür türlü insanlardan çok vardır. Başarılı insanlardan çok çıkar. Her devirde, her zaman çıkar ama peygamber her zaman çıkmaz ve hele peygamberimizden sonra artık hiç olmayacaktır. Son peygamberdir ve bizim peygamberimiz de peygamberlerin de en üstünüdür. İnsanların da en üstünüdür. Dolayısıyla o da bizim gibi bir insan diyerek ondan yüz çevirmeleri, insanların hiçbir haklı sebepleri yoktur. Önceki helak edilmiş milletlerle aynı feci akıbeti bunlar da paylaşırlar. Bu iddialarına devam ederlerse. Öyleyse Cenab-ı Hak ne buyuruyor? فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ O zaman diyor, geçmişler gibi olmayın. Allah'a ve Resulüne iman edin. وَالنُورِ الَّذِي اَنْزَلْنَا Ve size indirdiği nura iman edin. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i nur diye vasıflandırıyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in sıfatlarından, vasıflarından, isimlerinden birisi de nur. En-Nur. Kur'an'ın pek çok ismi var. Hakikaten nur. Manevi olarak bakıldığında Kur'an-ı Kerim karanlıklar içerisinde, cehalet içerisinde, bilgisizlik, imansızlık içerisinde olan insanoğluna bir nur getiriyor ki imanla aydınlanıyor. Efemen şerahallahu sadrahu lil-islami fehu ala nurin min rabbih. Sadrını, kalbini İslam ile açtığı, İslam'ı açtığı kimse Allah'tan bir nur üzeredir. Aydınlanmış, iman etmiş, inancı aydınlanmış, itikadı aydınlanmış, bilgisi, bilgiler edinmiş, gayb alemine ait bilgiler, Allah'a ait bilgiler, marifet elde etmiş, ahirete, kıyamete ait bilgiler elde etmiş, geçmiş kavimlerle ilgili bilgiler, en doğru bilgiler, Kur'an-ı Kerim'in bilgileri %100, hiç yanlış olmayan bilgilerdir. İnsanoğlunun bilgileri gibi değildir. Kur'an bir nurdur. Allah'ın indirdiği bir nur. O zaman ona iyi sahip çıkmak, iyi sarılmak lazım. Güzel anlamak, öğrenmek için çalışmak lazım. Vallahu bima ta'malune habir. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Bunu unutmayın. Her ne yapıyorsanız Allah biliyor, kaydediyor. Haberdar. Allah'tan hiçbir şey gizlendiğini, görülmediğini zannetmeyin. Duygular, düşünceler, bakışlar, niyetler hepsi kayıt altında. Cenab-ı Hak bunu defalarca hatırlatıyor ki aman hataya düşmeyelim diye. Buna rağmen defalarca biz de hataya düşüyoruz. Defalarca Allah'ın bildiğini, gördüğünü, haberdar olduğunu unutabiliyoruz. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ Allah sizi diyor o cem gününde, toplanma gününde toplayacak. O günü Allah Teala unutturmasın. Kendisinin habir, basir, alim olduğunu, her şeyi bildiğini, gördüğünü, haberdar olduğunu Cenab-ı Hak bizlere unutturmasın inşallah. O şuurla devamlı güzel bir hayat yaşamamızı bizlere nasip etsin. Gün gelecek, Allah sizi o büyük toplantı gününde bir araya getirecek. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ Cem günü, toplanma günü. ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنْ O gün kayıp ve kazançların ortaya çıktığı gündür. Aldanışların, kayıpların, hataların ortaya çıktığı gündür. Ya müttegabın. O zaman aynen gibi belli olur. İnsanlar neler kaybetti, neler kazandı. Dünya hırsına bir kapılıyor insan. Dünya hırsının, dünyanın peşinden koşarak ahirete hazırlanması gereken şeyleri unutuyor. Yapması gerekenleri unutuyor. Zaman geçiyor. O geçen zaman tekrar elde etmek artık mümkün değil. İmkanı yok.
devamlı kayıplar içerisinde.
Kaybediyor, kaybediyor. Ne zaman uyanıyor? Ta işte Yahut Tegabun o kayıp günü geldiğinde uyanıyor ki neler kaybetmişiz, neler kaçırmışız, keşke kaçırmasaydık diye pişmanlıklar, hasretler, nedametler, yangınlar, gönül yangınları. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. O aldanma gününde, tegamül gününden aldanmayacak olan kimlerdir? Onlara Cenab-ı Hak bildiriyor. Kim Allah'a iman eder ve salih ameller işlerse, salih ameller işlerse Allah onun günahlarını örter. Yani günahsız insan olmaz. Ufak tefek hatalı olur, günahlar olur. Büyük günahlar için tevbe etmek, mutlaka hemen tevbe etmek gerekir. Küçükler için de etmek lazım ama belki insan unuttuğu, bilmediği, farkına varmadan yaptıkları olabilir. Bunları da Allah örter diyor. Kefaret, örtmek demek. Yükeffir anhu, Allah Teala örter o insandan. Seyyiati, o kötülüklerini. Kötülüklerini örter. Ondan sonra onu cennete koyar. Demek ki cennete temizlenmeden girmek yok. Cennete tertemiz girecek insan, bunun için de günahlardan temizlenmesi gerekiyor. En önemli temizlik vasıtası dünyadayken tevbe istiğfar. Hayattayken devamlı tevbe istiğfara devam etmek gerekiyor. Küçük günahlara, büyük günahlara tevbe etmek, bunlardan vazgeçmek, bunların kefaretini ödemek, bunlar için ödenmesi gereken şeyleri vermek gerekiyor. Sonra Allah'a dua etmek, bilmediklerimizi, unuttuklarımızı affetmesi için ondan af talep etmek. Cenab-ı Hak bu tür ufak tefek günahlarımızı affeder. Büyüklerimizi bile affeder. Tövbe ettikten sonra büyükler de affedilir. Tövbe etmeden de affedebilir ama o büyükler için daha çok tövbe isteniyor. Vazgeçmek, onlara da hakları ödemek isteniyor. Dolayısıyla bunları yapmadan, temizlenmeden cennete girmek yok. Eğer affedilmediyse, tövbe edilmediyse bu sefer karşılığı cezası cehennemde çekilerek, Allah korusun, yanarak temizlenmek. Ateş de bir temizleme vasıtasıdır. Su, toprak gibi ateş de temizleyici bir maddedir. Bazı şeyleri yakarak temizlerler. Demirin üzerindeki küf pası mesela yakarak temizlerler. Parlatırlar onu körükle ateşin içinde. Dolayısıyla cennete tertemiz girebilmek için temizlenmek gerekiyor. İnsan tercih yapacak. Ateşle mi temizlenecek, tevbe istiğfarla mı temizlenecek? Yoksa günahlardan vazgeçerek mi temizlenecek? Bunun tercihi bize kalmış. Biz hangisine dayanabileceksek, hangisini seviyorsak, hangisi hoşumuza gidiyorsa, hangisi kolaysa o temizlenme yolunu tercih etmemiz gerekiyor. Tabii ki en güzeli nedir? Hiç kirlenmemektir. Yani kirli şeyi temizlemekle uğraşmaktansa temiz şeyi hiç kirletmemek, tertemiz tutmak en kolay yoldur. En salim yoldur yani. Ama maalesef zaaf içerisinde olan insanoğlu bunu çoğu zaman yapamayabiliyor. Kirleniyor, kirletiyor. O zaman temizlik yoluna gitmek lazım. Temizliğin de en kolayını yapmak lazım. Suyla temizlemek, tövbe istiğfarla temizlemek lazım. Toprakla temizlemek lazım. Ateşe bırakmamak lazım. Ateşle temizlik zor bir temizlik. Ondan sonra ancak cennet gelir. İşte Allah Teala öyle buyuruyor. Kim iman eder, salih ameller işlerse onun küçük günahlarını da Allah Teala affeder, seyyiatını, kötülüklerini, onu cennete koyar. Cennetin sıfatları: tecri min tahtihel enhar, altından, zemininden nehirler akan. Çok güzel bir hayat. Hayatın geçirileceği bir yer artık bu cennet. Yoksa pikniğe gidilip geri dönülecek bir yer, küçük bir bahçe değil. Cennet ebedi bir hayatın ismi. Dünya hayatı var, bir de ahiret hayatı. Dünya hayatı, ortak insanlar dünyada yaşıyor. Ahiret hayatı ise ikiye ayrılıyor. Oraya vardığında insanlar ikiye ayrılıyor. Bir ayrımcılık oluyor. O da cennet hayatına devam edecekli olanlar, cehenneme devam edecek olanlar. Allah korusun. Cennet hayatı bir ebedi hayatın ismi ve bu hayat dünya hayatı gibi kısa, geçici de değil, ebedi bir hayat. Ama cehenneme girenler için, bir kısmı için orada cezasını çektikten sonra ebedi cennete dönüş imkanı var. Böyle bir farklılık var. Orada ebedi kalırlar diyor. Halidine fîhe ebede. Orada ebedi olarak kalırlar. Zâlikel fevzul azîm. İşte bu büyük kazanç. İnsanlar, herkes kazanmak için çalışıyor, koşuyor ya, en büyük kazanç budur. Cenab-ı Hak bütün kullarına, hepimize bu büyük kazancı nasip eylesin inşallah. Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ. Aksine küfreden, inkar eden, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. İman etmemiş, salih amel işlememiş, inkar ediyor, yalanlıyor. Ülâike ashabun nâri hâlidîne fîhâ. Onlar da cehennem ashabıdır. Onlar da orada ebedi kalacaklardır. Hiç iman etmemiş. İmansız gitmiş. Yani günahlarla, imanla ölürse insan, o iman sonunda onu kurtarıyor. Ama hiç imanı yoksa onun kurtuluş imkanı yok. Onu Kur'an-ı Kerim cehenneme hapsediyor. Hadis-i şeriflerde öyle geçiyor. Melekler Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi, Kur'an'ın hapsettiklerinden başka kimse kalmadı derler diyor en son cehennemde. Ve bi'sel masir. Orası ne kötü yerdir. Ne kötü varılacak yerdir. Ne kötü gidiş yeri, sondur, son durak. Son duraklar. İleyhil masir. İleyhin nüşur gibi ayet-i kerimeler sonuçta varılacak yer Allah'ın huzurudur diye son durağı bildiriyor. İnsan gezer, dolaşır, sağa gider, sola gider, tur atar, en son varılacak yer, son durak neresidir onu bildiriyor. Son durak tek, çıkmaz sokak. Cenab-ı Hakk'ın huzuru ahiret hayatı. Kaçış yok. Kaçabilen, kurtulabilen duymadık bugüne kadar. Hani ölmeyen, ölümden kurtulan, kurtulabilecek olan. Yok yani. Bunlar en sonunda bütün insanların varacağı yer. Bütün insanların tecrübeyle gördükleri husus bu. Her gün görüyoruz. İnsanlar ölüyor. Kimse de buna engel olamıyor. Kimse buna çare bulamıyor. Bu sebeple ölüme yakin ismi verilmiş. Herkesin kesin olarak bildiği bir şey. Yakini bilgiler çoktur. Pek çok bilgi vardır yakin olan. Kesin bilinen bilgiler çoktur. Ama niye özellikle ölüme bu isim verilmiş? Çünkü birinci sırada o geliyor. Herkesin gözle görerek canlı olarak bildiği, hiç itiraz edemediği kesin bilgi ölümdür de ondan ölüme yakin ismi verilmiş. Ve'abud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Ayet-i kerimesinde işte yakin kelimesinin ölüm manasına geldiğini görüyoruz. Bu ölüm herkesin göz önünde cereyan eden, herkesin bildiği bir bilgi, son gidişi gösteriyor. Gidiş yolunun girişi. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidişin girişi oluyor. Dolayısıyla bu da Kur'an'da sık sık hatırlatılıyor. Bu da sık sık unutulmaması gereken bir konu. Niye çok hatırlatılıyor? Çünkü çok unutuluyor. Bu sebeple tefekkürü mevt diye bir şey tavsiye etmiş alimlerimiz. Tefekkürü mevt diyorlar. Ölümü düşünmek. Peygamberimiz tavsiye ediyor. Ölümü çok çok hatırlayın. Unutmayın. Bu, çünkü diyor ahireti hatırlamak. Kabir ziyareti bunun için. Kabirleri ziyaret edin. Hastaları ziyaret edin. Bunlar size ahireti hatırlatır. Ölümü hatırlatır. Dolayısıyla bunu hatırlamanın faydası nedir? İnsan yanlışlardan vazgeçer. Doğrulara daha kuvvetle sarılır. Burada da bir defa daha hatırlatılmış oldu. Kıyametin bir ismi de ayet-i kerimede ifade edildiği gibi yevmut tegabun dur. Tegabun kelimesinin aslı el-gabın kökünden geliyor. Gabın. Gabın lügatte gizlemek, unutmak, hata etmek, zayıf olmak ve aldatmak manalarına gelir. Gabni fahiş derler. Ticarette, fıkıhta işte çok yüksek aldatma, fazla aldatma. Küçük aldatmalar vardır, bir de fazla aldatmalar vardır. Fahiş fiyat gibi gabni fahiş de vardır. Dolayısıyla aldatma manası geliyor. Gabın tegabünde bu aldatma günü, bu kökten geliyor. Daha çok ticarette aldatmak veya aldanmak manasında kullanılıyor bu kelime. Mesela bir malı değerinden aşağı veya yukarı almak veya satmak gabindir. Gabin olarak isimlendiriliyor ki fark asıl değerinden az olursa gabni yesir, çok olursa gabni fahiş denir. Aldatmaya aldatma. Az olursa gabni yesir, az aldatma. Çok olursa gabni fahiş, çok aldatma. Tegabün de karşılıklı aldatma yahut aldatma ve aldanmanın ortaya çıkması manalarına geliyor. Dünyada hidayet yolunu bırakıp sapıklık yolunu tercih edenler veya yapmaları gereken işleri gereği gibi yapmayanlar aldanmış olduklarını kıyamet gününde anlayacaklar için o güne tegabün günü denmiştir. Aldanmanın ortaya çıktığı gün. İnsan dünyada yaptığı yanlışların neticesini orada göreceğinden nasıl bir aldanış içinde olduğunu da tüm ayrıntılarıyla orada anlayacaktır. Evet, Tegabun suresinin 11. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Mâ asâbe min musibetin illâ biiznillâh. Başa gelen her musibet ancak Allah'ın izin vermesiyledir. Ve men yu'min billâhi yehdi kalbe. Kim içten ve şuurlu olarak Allah'a iman ederse, Allah onun kalbini doğruya ve gerçeği idraki açar, hidayete erdirir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilmektedir. Ve atiullaha ve atiur rasul. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Fe in tevelleytum fe innema ala rasulina el belagul mubin. Eğer yüz çevirirseniz, itaat etmezseniz bunun zararı sizedir. Çünkü peygamberimize düşen Allah'ın buyruklarını açıkça bildirmekten ibarettir. Açıkça bir tebliğ. Allahu la ilahe illa hu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Bütün dayanakları, güvenceleri Allah olsun. Demek ki burada dünya sıkıntılarından bir bahis var. İnsanın belki bazı mazeretleri buna dayanıyor olabilir. Bazı sıkıntılar çeker, isyana yönelir insan. O sıkıntılar sebebiyle küfre düşebilir. Değişik düşüncelere kapılabilir. Burada bunun bir imtihan olduğu, bu imtihana sabretmek, Allah'a güvenip dayanmak gerektiği de ifade ediliyor. İnsanın başına gelen her sıkıntı diyor ancak Allah'ın izniyle gelir. Her şey, bütün ipler Allah'ın elindedir. Allah izin vermezse kimsenin başına bir şey getiremez kimse. Geldiyse demek ki bunun bir sebebi vardır. Ya bir Allah'ın imtihanıdır ya da insanın yaptığı bir yanlışın cezasıdır. Dolayısıyla o şekilde bakmak lazım. Allah'a, her şeyin Allah'a ait olduğunu, her şeyin bütün gücün, kuvvetin Allah'ta, Allah'a ait olduğunu bilmek lazım. Buna inanan kimsenin kalbini Allah hidayete erdirir diyor. Bu sebeple Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmek gerekiyor. Böyle olursa hoş bir hayat yaşar insan. Böyle olmazsa, yüz çevirirse sen bilirsin diyor. Cenab-ı Hak kendin bilirsin, zarar sanadır. Bize düşen bildirmektir. Sonra acı sonla karşılaştığında bahaneler üretme. Şu Allah'tan başka hiçbir ilah yoksa o zaman sadece ona tevekkül etmek, ona dayanmak gerekiyor. Musibetlere tahammül bakımından inanmış bir gönülle inanmamış gönül arasında büyük bir fark olduğu burada anlaşılıyor. Allah'a imanı olmayanlar gelen musibetler karşısında sabredemez, feryat eder. Ruhen ve bedenen kendilerini harap ederler. Allah'a imanı olanlar gelince Allah onların kalbine o musibet esnasında en doğru düşünceyi ilham eder. Musibetin ancak Allah'ın dilemesiyle olacağını, kendisinin de Allah'a ait olup yine ona döneceğini hatırlatır. Böyle olunca mümin kul hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizim bütün varlığımız Allah'a aittir ve biz sonunda ona döneceğiz. Tesellisiyle gönlünü rahatlatır. İşi Allah'a havale eder ve ona dayanıp güvenir. Bu musibetlerle imtihan edildiğini anlayarak sabreder. Belaların rüzgarına kapılıp Allah ve Resulüne itaati terk etmez. Bunu bahane edebiliyor bazı insanlar. İtaati terk ediyor, doğru yoldan uzaklaşıyor. O bela ve musibetler sebebiyle. Halbuki orada sabır, birazcık sabrederse bunlar geçecek. Bilakis darlıkta ve zorlukta, genişlikte ve ferahlıkta tüm gücüyle Allah ve Resulüne itaat etmeye çalışır. Çünkü en büyük musibet Allah ve Resulüne itaati terk etmektir. Bir insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülemez. O halde ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fahzaruhum. Ey iman edenler, eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar çıkabilir. Onlara karşı dikkatli olun. Dünya hayatının değişik cilvelerinden bahsediliyor burada ki insanlar imandan uzaklaşmasın, küfre yönelmesin, imanını korusun. Bununla beraber eğer affeder, hoş görür ve kusurlarını örterseniz bu sizin için bir fazilettir. Hiç şüphesiz Allah da çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitnetün. Şunu unutmayın ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Allah'ın sevgi ve taatini mal ve evlat sevgisini tercih edenleri Allah katına büyük bir mükafat beklemektedir. Vallahu andehu ecrün azîm. O zaman Allah'ın katındakini, Allah sevgisini tercih etmek lazım. İniş sebebi olarak nakledilen şu hadiseleri dikkatle incelediğimizde ayetlerin manasını daha iyi anlama imkanı olacaktır. Avf bin Malik el-Eşca'i Resulullah ile birlikte savaşa gitmek istemişti. Çoluk çocuğu toplanıp onun ayrılığına dayanamayacaklarını söylediler. Ağlayıp sızladılar ve sonunda onu bu kararından vazgeçirdiler. Demek ki eşleriniz, çocuklarınız sizin için düşman olabilirden kasıt bu. İnsanı hayırdan alıkoyuyor. Ama Avf daha sonra bu yaptığından dolayı çok pişman oldu. Büyük bir cihat sevabını kaçırdı. Resulullah'la beraber olma sevabını kaçırdı. Mekke'de Müslüman olanlar hicret etmek isteyip çoluk çocukları buna razı olmayınca şayet Allah beni hicret yurdunda sizinle bir araya getirirse görün bakın size neler edeceğim diye söylenir, yeminler ederlerdi. Demek ki bir de hicretten engelleyenler var. Hicrete engel olan insanlar olmuş. Bu da büyük bir kayıp. Hicretin sevabı, hicret edenlerin kazandığı cihat sevapları, öğrendikleri ilimler. Tabi bunu öğrenince daha sonra insanlar kızıyor. Çoluk çocuğuna ceza vermek istiyor. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki onları affedin diyor. Allah da affedicidir. Bazı Mekkeliler Müslüman olmuş ve Medine'ye hicrete karar vermişlerdi. Aileler buna karşı çıktı. Fakat bir süre sonra onları dinlemeyip Medine'ye geldiler. Daha önce Müslüman olanların dini konularda epeyce mesafe almış ve yetişmiş olduklarını görünce buraya gelmelerine karşı çıkan eş ve çocuklarını kızdılar ve onları cezalandırmayı düşündüler. İnsan eşinin ve çocuklarının terbiyesiyle meşgul olmalı. Her türlü hareketlerine dikkat etmeli, onlarla irtibatını sürdürmelidir. Büsbütün uzaklaşıp onları kendi haline bırakmamalıdır. Onların dine zarar vermeyecek hatalarını affetmelidir. Meşru çerçevede müsamahalı ve bağışlayıcı olmalıdır. Ancak bu yolla onlara tesir etmek, onları eğitip belli bir manevi seviyeye getirmek mümkün olabilir. Kaba, katı ve sert tavırlarla vurup kırma ve asıp kesmeyle aile içinde dirlik düzenlik kalmaz. Bu sebeple Yüce Rabbimiz af, müsamaha ve bağışlama yoluyla aile içi düzenin sağlanmasını ve aile fertleri arasında muhabbet ve bağlılığın tesisini istemektedir. Burada yine en büyük vazife aile reisi olan babalara düşmektedir. Demek ki ailede itidali muhafaza etmek gerekiyor. Ne sert bir tavırla ortalığı yıkıp savaş meydana çevirmek, ne de tamamen teslim olarak hiçbir yaptırım uygulamadan tamamen onların bütün isteklerini, her isteklerine evet demek, her isteklerini yerine getirmeye çalışmak doğru değil. Ailede İslami esaslar uygun olacak. İslam'a uygun olan şeyler kabul edilecek, yapılacak, yerine getirilecek. Uygun olmayan şeylere itiraz edilecek. Çoluğun, çocuğun, hanımın İslam'a uygun olmayan istekleri ise kabul edilmeyecek. Davranışlar ise düzeltilecek, tenkit edilecek, müdahale edilecek. Dolayısıyla bu benim sevdiklerimdir. İstedikleri gibi yaşasınlar. Gönlünce eğlensin. Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor gibi onların yanlışlarına göz yumarsan o senin düşmanın olmuş oluyor. Yüzüne gülse de, sana babacığım dese de, anneciğim dese de senin düşman oluyor. Kıyamet günü düşman olarak karşına çıkıyor. Senden hesap soruyor. Beni niye doğru yetiştirmedin diye. Allah sana hesap soruyor. Sen bunu niye bu davranışlara müsaade ettin diye. Dolayısıyla burada uyanık, firasetli olmak gerekiyor. kadınlarınız ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Onları düşman haline getirmeyin. Onlara dost kalmaya devam edin. Şunu da unutmayın ki mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir. Yine burada da firaseti elden bırakmayın. Bu imtihan vesilelerini en güzel şekilde değerlendirin. En güzel şekilde idare edin. Sonunda bunlar sizin için zarar sermayesi olmasın. Allah katındaki ecri elde etmek için çalışın bunlarla, diyor kıymetli dinleyenler. İnşallah Tevabin suresine yine devam edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın burada çok önemli ikazları, uyarıları var bizler için. Allah Teala bunlardan bunları anlayıp bunları hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin inşallah. Kıymetli dinleyenler, yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.